Dudaktan kalbe.
Ayrım 14.
Kenan ellerini ceplerine soktu, ıslık çalarak Arap deriye doğru gitmeye başladı. 13. Yazın en sıcak günü. Bağlarda yapraklar bile kımıldamıyor. Kulelerin tahta kepenkleri kapalı, göz alıcı bir pırıltıyla uzanıp giden yollar bomboş. Sıcak ve aydınlığın adeta havada titrediği görülüyor. Tepeler, ağaçlıklar yarı solmuş resimlere benzemiş. Karşıdaki kayalar damla damla eriyip akıyor gibi. Sel çukurlarının, su birikintilerinin üstünde hafif dumanlar tütüyor. Bağda ses olarak yalnız çitlenbikleri içindeki bostan dolabının zahmetli iniltisi, teneke oluklara dökülen suyun hafif serin ahengi var. Yaprakların toprağa serdiği hareketsiz gölgelerle karışan güneş parçaları, yer yer beyaz yaldız döküntüleri gibi parlıyor. Kerem dalgın büyük gözlerinin hiç tükenmeyen rüyası içinde yine ağır ağır dönüyor, küçük çitlenbik kurusundaki Lamia ile iki küçük amcazadesi, bir de Kenan'dan başka kimse yok. Samia ile Fikret, üstüne hasırdan bir tente uydurulmuş bir hamak içinde koyun koyuna uyumuşlar. Kenan'la Lamia, küçük havuzun taş kenarlarında yan yana oturuyorlar. Konuşmuyorlar, ortalıkta ağır sükut, onların üstüne de çökmüş gibi. Lamia yüzünü havuza çevirmiş, çıplak bileklerinden birini ara sıra suya sokuyor, sonra onu ıslatan suyun damla damla toplanıp parmaklarından düştüğünü seyrediyor. Zihni dalgın, gözleri yalnız, bununla meşgul gibi. Kenan da elini yanındaki teneke oluklardan birine uzatıyor, bir parça su alıyor, süratle Lamia'nın yüzüne, saçlarına serpiyor. Kınalı yapıncak ürküyor, ürperiyor, birdenbire uykudan uyandırılmış bir çocuk gibi şaşkın bir hayretle gözlerini Kenan'a çeviriyor. Bu şaka için birbirlerine gülümsüyorlar, fakat yine bir şey söylemiyorlar. Lamia tekrar havuza dönüyor, bileğini suya sokarak eski oyununa başlıyor. Bu sefer Kenan da başını çeviriyor, onun güneşten yaldızlı bir pembelik almış boynunda hafif çiller, yanaklarında uzun sarı saçlarının tüylerinde titreyen su damlalarını seyrediyor. Sol bileğine dayanarak havuza eğiliyor, köpüklü suların içinden bir salkım ruh-i niger çıkarıyor. Onun dalgalı pembe teninde su damlacıkları var, dudaklarıyla bir iki üzüm koparıyor, sonra hafif yana eğiliyor, salkımı Lamia'nın dudaklarına uzatıyor. O tekrar irkiliyor, başını kaçırmak istiyor, fakat sonra ürkek bir gülümsemeyle dudaklarını açıyor, avuçta yem yedirilen bir kuşun yavrusu tereddütleriyle birer birer üzüm tanelerini yemeye başlıyor. Kenan bir türlü gözlerini ondan ayıramıyor. Lamia bu haliyle çok güzel. Sivri ince çenesi, uzunca hassas burnu, ince sarı kaşları, hafifçe çıkık geniş alnı, sevimli ve zarif. Sarışın başının sıkı örgüsünden kurtulmuş kuş tüyü gibi hafif, hemen hemen beyaz saçlar ince halkalarla alnında kıvrılıyor, görünmez gümüş tellerle iliştirilmiş gibi mütemadiyen titriyor. Hala biraz evvelki damlalardan ıslak duran yanakları dudaklarına sarkan ıslak üzümler gibi taze. Kenan'ın parmaklarından üzüm salkımı düşüyor, sakin, telaşsız, hiçbir şey düşünmeden, söylemeden Lamia'yı göğsüne doğru çekiyor. Genç kız da biraz evvel ıslandığı zamanki kadar küçük bir titreme, o kadar. Kenan onun alnından, gözlerinden, sonra ıslak yanaklarından, sarı çilli kınalı yapıncaklarından tekrar tekrar öpüyor. Lamia dudaklarında mecalsiz bir nefes, vücudunda sıcak bir uyuşuklukla gözlerini kapıyor, başını Kenan'ın omzuna bırakıyor. Kerem birçok defalar etraflarında dönüyor, sonra birdenbire duruyor, o vakit onlar da bir uykudan uyanır gibi silkiniyorlar. Lamia hafif bir hareketle kendini Kenan'ın kollarından kurtarıyor, genç adam yine bir şey söylemiyor, artık birbirlerine bakamıyorlar. Kınalı yapıncak hamakta uyuyan küçükleri alıyor, başı önünde uzun müddet sıcak ve kapalı bir odada kalmış çiçekler gibi soluk ve yorgun uzaklaşıyor. Kenan hafif hafif ıslık çalıyor, havuzun kenarından kireç parçalarını kopararak suya atıyor. Bu vakadan sonra Lamia iki gün ortadan kaybolmuştu. Kenan yaptığını düşündükçe kendi kendine kızıyordu. Ben sahiden fena adam oluyorum. İzansız hayvanlar gibi ne canım çekerse saldırıyorum. Bunlar yeni hayatımın adetleri. Yahut sevgi katibiyeleri. Bir genç kızı öpmek, üzüm yemekten farksız benim için. Fakat ya bir çocuk için? Üçüncü gün geç vakit bir akşam gezintisinden dönüyordu. Bağın kapıya yakın bir köşesinde başka kadınlar arasında Lamia'yı gördü, yolunu onlara doğru çevirdi. Kınalı yapıncak hafif bir hareketle eğilmiş, belli etmeden yüzünü yanındaki hanımın yerdirmesine siper etmişti. Kenan gayet tabii bir sesle, ''Ne o Lamia Hanım, dargın mıyız?'' dedi. Genç kız başını kaldırmaya cesaret edemeden güldü. ''Niçin efendim?'' diye cevap verdi. Kenan onunla daha ziyade meşgul olmadı. Boş bulduğu alçak bir bağ iskemlesine yorgun yorgun oturdu, ötekilerle konuşmaya başladı. Ara sıra ona da sualler soruyor, kesik kesik cevaplar alıyordu. O akşam ayrıldıkları vakit meselenin artık kapandığına, yavaş yavaş unutulacağına kanaat etmişti. Hakikaten de öyle oldu. Lamia tekrar ona alışmaya başlamıştı. Sade konuşurken eskisi gibi yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. O kadar. Karanlık geceler geçmiş, yazın en güzel mehtabı yine olanca parlaklığıyla başlamıştı. Gökyüzü tekrar sabahlara kadar maviye çalan esmer sedeflerin berrak parıltısıyla için için aydınlanıyor, kulelerin, koruların, kayaların açık kurşuni gölgeleri yine bütün ince hatlarıyla gökyüzüne çiziliyordu. Mehtab'ın 15. gecesi Sahip Paşa birkaç komşusunu 40 çamlarda akşam yemeğine davet etmişti. Yemek için lazım olan şeyleri bağcılar gündüzden küçük el arabalarıyla taşımışlardı. Biri Sahip Paşa'nın hacıdan, hocadan, yaşlı ahbapları için asıl meydana, biri de kadınlar için kuytuca bir köşeye iki kır sofrası kurulmuştu. Rakı içen gençler çamların aşağıdaki sel çukuruna yakın daha kuytu bir köşesine çekilmişlerdi. Orada çalgı çalıyorlar, zeybek oynuyorlar, kıyametleri koparıyorlardı. Kenan yemekte dayısının yanındaydı. Sahip Paşa bu sevgili çocuğu bir saat görmese duramıyordu. Aşağıdaki rakı sofrasında ne kadar çok şişe boşalıyorsa, burada da o kadar kase, sahan, sini boşalmıştı. Gevezeliğiyle meşhur bir ihtiyar alay müftüsü, yemek ağırlığından kıpırdanmaya mecali kalmamış, misafirlere bitip tükenmez cin cadı keramet hikayeleri dinletiyordu. Kenan yemekten sonra Şemi dede ile beraber uzakça bir ağacın altına çekilmişti, ihtiyar arkadaşıyla eski günleri konuşuyordu. Bir aralık aşağıdaki gürültü çoğalmış, kahkahalar, bağırışmalar çılgınca bir şiddet almıştı. İri yapılı bir bağcıdan izahat alan Sahip Paşa Kenan'a seslendi. ''Kenan, bak oğlum, Hafiz Feyzi eşek oynatıyormuş, dünyanın başka yerinde göremezsin. Git oyunun bu çeşidinde seyret.'' Şemi dede başını sallayarak, ''Haydi evlat, hakikaten zahmete değer.'' dedi. Kenan sofranın yanından geçerken alay müftüsü kalın çatlak sesiyle yeni bir hikayeye başlamıştı. ''Allah rahmet eylesin, vaktiyle Filipe'de bir derviş hidayet vardı. Haşa, minel huzur merkepleri değil, yılanları oynatırdı. Yılan oynar mı? Alimallah, telli pullu rakkaselerden iyi göbek atar. Bir gün...'' Topal hafız tuhaflığı ve mukalliyetliğiyle meşhur bir bağcıydı. Boz yakalılar, kambersiz düğün olmaz dar bir meselini, hafızsız eğlentinin çekiver kuyruğunu şekline çevirmişlerdi. Eşek oynatmak, Topal hafızın son senelerde icat ettiği bir tuhaflıktı. Uzunca bir sopanın ucuna bir asma yaprağıyla birkaç salkım üzüm bağlayarak eşeğine binerdi. Hayvan üzüm salkımlarını burnunun ucunda hissettiği vakit burnunu kaldırmaya, üst dudağını oynatmaya başlardı. Tam ağzını açtığı zaman salkımlar iki tarafa sallanır, hayvan da başını açık, titrek dudakları arasında bir garip iştah gülümsemesiyle iki yana sallayarak gerdan kırardı. Sonra değnek uzanır, salkımlar yürümeye başlar, eşek de ayaklarını üzümlerin ahengine uydurarak onları takip ederdi. Nihayet üzümler yavaş yavaş havaya kalkardı. Yalnız başını kaldırmakla onları yakalayamayacağını gören hayvancağız iki arka ayağı üzerinde yükselir, ön ayakları havada, başını sallayarak köçek gibi kırıtmaya, titremeye başlardı. Topal hafızın büyük bir maharetle idare ettiği bu garip raks böyle devam ederken çalgı çalar, defler döver, yaşa hafız nidaları ayyuka çıkar, hatta bazen eşek bile ümitsiz şikayetlerle bu ahenge iştirak ederdi. Topal hafız bu gece fazla olarak sanatkarını süslemiş, başına bir al krep, boynuna sarı bir başörtüsünden kocaman bir fiyonga bağlamıştı. Kenan uzakça bir yerden bu oyunu seyrederken kulağına hafif bir kahkaha geldi. Başını çevirdi, biraz ötede Lamia'yı gördü. Genç kız daha iyi görmek için kocaman bir taşın üstüne çıkmıştı. Birdenbire başlarını salladılar, güldüler. ''Güzel değil mi Lamia Hanım?'' Kınalı yapıncak pek eğlenmişti. ''Bundan güzel bir şey olur mu efendim?'' diye cevap verdi. Kenan gülerek ona yaklaştı. Teşbih münasebetsiz düşecek ama olur Lamia Hanım. Mesela boz yakanın mehtabı. Bu kadar güzel bir gece. Zannederim ki birkaç senede ancak bir defa gelir. Çamlar daha yüksek, koru daha geniş görünüyor. Ay ışığı koyu kurşuni gölgelerin derinliğinde beyazlı gece hayaletleri gibi dolaşıyordu. Kenan ağaçların arasından uzakta yaldızlı bir beyazlık alan ovayı gösterdi. ''Mehtap da böyle ağaç gölgeleri altında kapanıp kalmayı anlamıyorum.'' dedi. ''İster misiniz biraz sizi yollarda gezdireyim Lamia Hanım?'' Genç kız korkuyordu fakat ''Siz bilirsiniz.'' dedi. Bir seneden beri hayatında esrarlı bir ehemmiyet alan bu adam ne söylese ne isterse böyle cevap verecekti. Yıkık bir duvar kenarından yola atladılar. Kenan biraz evvel mehtabın en açık ve parlak göründüğü ova tarafını göstermişti. Fakat hiçbir şey söylemeden aksi tarafa, bağa dönen ince yollardan birine saptılar. Evvela hızlı yürüyorlardı, sonra yavaş yavaş adımları hafifledi, çok yakın yürüyorlar fakat vücutları birbirine dokunmuyordu. Kenan ona Avrupa'dan, İstanbul'dan bahsediyor, Lamia cevap vermeden dinliyordu. Bir köşe başına vardıkları zaman kınalı yapıncak birdenbire durdu, gözlerinde mahcup bir gülümsemeyle Kenan'a bakıyor, bir şey sormak istiyordu. ''Bir şey mi söylemek istiyorsunuz Lamia Hanım?'' Genç kız korkak bir tereddütle ''Burasını hatırlıyor musunuz Kenan Bey?'' dedi. Kenan başını çevirerek etrafına bakıyor, ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu. ''Geçen senede bir akşam buradan bağ dönmüştük. Siz onunla arkadan geliyordunuz.'' Genç adam müphem surette hatırlamaya çalışıyordu gülerek. ''Evet.'' dedi, ''galiba hatırlıyorum. İhtimal ki geçen senede aynı geceydi. Kenan Bey, burası yine böyle aydınlıktı. Ağaçların gölgesi yine şu yıkık kulenin duvarına kadar geliyordu.'' Başını hafifçe omzuna eğiyor, yeşil gözlerinde hem şen hem masum bir hayalle duvara bakıyordu. Daha ziyade yürümeye kuvveti kalmamış gibiydi, kollarını yanına bırakıyor, küçük vücudu ağır bir yorgunlukla çöküyordu. Kenan ara sıra bu mazlum tavırlı küçük kıza karşı duyduğu sebepsiz rikkat ve merhametin yine kalbinde uyandığını hissetti. ''Yorgun görünüyorsunuz Lamia Hanım, bir parça dinlenelim mi?'' diye sordu. Kınalı yapıncak söylemeye cesaret edemediği bu arzuyu keşfettiği için minnettar bir bakışla ''Siz bilirsiniz.'' dedi. Yıkık bir bağ duvarının taşları üstüne karşı karşıya oturdular. Lamia yeldirmesini kırk çamlarda bırakmıştı. Başörtüsü açık boynuna düşüyor, yandan vuran ay ışığının içinde saçları daha sarı, yüzü daha beyaz ve masum görünüyordu. Kenan onunla konuşurken bir şeye dikkat etti. Lamia ikide bir de başını hareket ettiriyor, göz ucuyla karşıki duvara bakıyordu. O da belli etmeden yan gözle oraya baktı. Ay ışığı başlarının gölgesini duvara aksettirmişti. Lamia başını hafifçe hareket ettirdikçe gölgeler yaklaşıyor, yüzleri birbirine dokunuyordu. Genç kız hangi hisle deminki sözleri söylediğini, hangi hatırayı uyandırmak için orada durduğunu o zaman anladı. Yine kuyu başındaki gibi hiçbir şey söylemeden bileklerini tuttu, onu göğsüne doğru çekti. Lamia bu sefer yorgun bir isyanla çırpındı, vücudu baygın bir takatsizlikle Kenan'ın kollarına düşerken başını arkaya atıyor, saçlarının ince kırımları geniş beyaz alnında canlı şeyler hassasiyetiyle titriyordu.
Ayrım sonu.